Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 238. 11. kaset B yüzü. Kapitülasyon vermekle Osmanlılar başvuran devletten daha çok siyasi avantajlar koparmayı, yani Hristiyan dünyası içinden müttefik edinme fırsatını öngörüyorlardı. Örneğin Venedik çoğu zaman bu tür ticari ayrıcalıklarla tarafsızlaştırılabiliyor ve güçlü donanmasını Haçlı zihniyetindeki papaların emrine vermesi önlenebiliyordu. Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi Batı ulusları ise kapitülasyonlarını Babali tarafından gerek Habsburglar ve papalık gibi ortak düşmanlara, gerekse putperestliğe karşı savaş içinde görüldükleri bir dönemde koparmışlardı. Bunun yanı sıra Osmanlılar Avrupa ile ticaret ilişkileri sayesinde kalay, kurşun ve çelik, barut ve kimyasal maddeler, özellikle de altın ve gümüş sikkeler gibi nadir veya stratejik öneme sahip malları ya da seçkinler zümresinin tükettiği kaliteli ünlüler, mücevherat, kristal eşya, aynalar ve saatler gibi lüks emtiayı elde edebiliyorlardı. Bu bağlamda ticaretin yol açtığı gelir kaynakları da çok önemli sayılıyordu. İmparatorluk hazinesi gümrük resimlerinden sağlanan büyük nakit akışına her zaman şiddetle muhtaçtı. İşte bu nedenlerle sultanlar kapitülasyon hükümlerine uyulmasına özen gösterirlerdi. Kapitülasyon güvenceleri imparatorluk kanunlarının üzerindeydi ve sultan yerel makamlara kapitülasyon düzenlemelerine titizlikle riayet edilmesini emrederdi. 18. yüzyılda Avrupa devletlerinin Osmanlılara askeri üstünlük sağlamasına paralel olarak Avrupalılar bu kapitülasyonları bağlayıcı ikili anlaşmalar gibi yorumlamaya başladılar. Bu noktaya kadar kapitülasyon sahibinin ahde vefa gösterip göstermediğinin, dolayısıyla da kapitülasyonun geçerliliğini yitirip yitirmediğinin takdiri tamamen ve yalnızca sultana aitti. Ayrıca her sultan tarafından şahsen tanınan kapitülasyonların haleflerince yenilenmesi şarttı ve bu yeni hükümdara değişiklik olanağı veriyordu. Buna karşılık Avrupa ülkeleri de her yenilemede ek hükümler getirmek suretiyle pratikte geçerli uygulamaları resmi yaptırımlara bağlamaya ya da ilk belgenin kapsamını genişletmeye çalışıyorlardı. Daha önce de belirttiğimiz gibi böyle her yeni hüküm Osmanlı yönetimince dikkatle inceleniyor ve dini hukuki makamların onayına sunuluyordu. Osmanlı limanlarını boykot etmeye, dolayısıyla da gümrük gelirlerini azaltmaya yönelik tehditler Osmanlıları endişeye sevk ederken tabii hediye ve rüşvetlerde Babali'yi bu gibi ek maddeler konusunda ikna etmeye yarıyordu. Sayfa 239. Yabancı tüccar toplulukları. Osmanlı yönetimi açısından yabancı tüccar toplulukları birer millet veya taife, yani belirli bir temsilci veya konsolosa bağlı olarak örgütlenmiş özel birer grup veya topluluk durumundaydı. Konsolosların sultandan aldıkları beratlarda söz konusu toplulukların ayrıcalıkları onaylanır, konsolosun kararlarının Osmanlı makamlarının işbirliğiyle yürütülmesi taahhüt edilirdi. Temelde bu durum Osmanlıların kapitülasyonları nasıl anladıklarından kaynaklanıyordu. Osmanlılar, Bizans'ın Cenovalılar ve Venediklilerle ilişkilerinde başına gelenlerin daha başından beri farkındaydılar. Bu yüzden Avrupalı tüccar topluluklarının bağımsız koloniler oluşturmasına izin vermiyor ve belirli toprak hakları elde etmelerine asla olanak tanımıyorlardı. İstanbul'da oturan daimi elçiler bile sadece kendi milletlerinin temsilcileri olarak görülmekteydi. Ne var ki 1600'lere gelindiğinde gerek Fransız ve İngilizlerin sahneye çıkması, gerekse Babali'nin ekonomik ve politik bakımdan Batılılara gitgide artan bir bağımlılık içine girmesiyle birlikte Avrupa'nın ülke dışı haklar kavramı, başka bir deyişle bir ülkedeki insanlardan bazılarının o ülkenin kanunlarına tabi olmayabileceği anlayışı yaygınlık kazandı. Daha geç tarihlerde tanınan kapitülasyonlarla konsoloslar, elçinin vekil ve yardımcıları olarak tam bir diplomatik dokunulmazlık kazandılar. Böylece herhangi bir konsolos, yetki alanındaki tüccar topluluğunun bütün işlerini gözetme konumuna yükseldi. İthal edilen malları kaydedip, elçi ve kendisi adına gerekli bedelleri toplamak ona düşüyordu. Ulusunun hiçbir gemisi onun izni olmadan limandan ayrılamazdı. Temsil ettiği ulusun mensupları arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü ve davaların sonuçlandırılmasını kendi ülkesinin yasa ve geleneklerine göre gerçekleştiriyordu. Ancak taifesi mensupları ile Müslümanlar arasındaki ceza davaları ile diğer şikayetlerin Osmanlı mahkemelerinde görülmesi gerekiyordu. Bununla birlikte yabancıların adil olarak yargılanmasını teminat altına almak amacıyla kapitülasyonlara her defada yeni maddeler eklenmekteydi. Örneğin herhangi bir davanın görülebilmesi için dragomanın mutlaka hazır bulunması gerektiği daha 1521'de verilen Venedik kapitülasyonlarında hükme bağlanmıştı. İstanbul dışında en kalabalık yabancı milletler İzmir'de oturuyordu. 16. yüzyıl sonlarından itibaren esas olarak İngilizlerin, sonra da Fransız ve Hollandalıların tüccar toplulukları kurmalarına karşılık Venediklilerin sayısı çok azdı. Sayda'da, yani Sidon'da Fransızlar, Halep'te Fransızlar ve sonra başka milliyetler, Kahire'de gene Fransızlar, Venedikliler ve bir süre içinde İngilizler en büyük milletleri meydana getiriyordu. Milletin kendine mensup bireylerin suç ve borçları için kolektif sorumluluk taşıması daha en erken tarihlerdeki kapitülasyonlardan itibaren kabul edilmiş bir ilkeydi. Korsan saldırıları ya da milletin bir mensubunun tasarrufundaki bir iltizamdan doğan bir kamu borcunun ödenmemesi halinde Osmanlı yönetimi ilgili ulusa kolektif bir para cezası biçerdi. Yabancıların şikayetleri en çok zorla ve keyfi olarak el konan şey anlamına gelen Arapça avan sözcüğünden türeyen avanyalardan, yani yerel makamların, özellikle de beylerbeyi veya sancak beyleri ile gümrük görevlilerinin yabancı tüccardan aldığı ücret veya hediyeler üzerinde toplanıyordu. Avrupa konsolosluk raporlarında bu avanyalardan sık sık söz edilmekteydi. Bunlar kolaylıkla tüccar üzerinde ağır ve keyfi bir yük haline geldiğinden ticaretin normal mecrasından çıkması tehlikesini doğuruyordu. Sonunda konsoloslar avanyaları toptan karşılayabilmek için tüccardan cottimo denen özel bir ödenti toplamaya başladılar. Zamanla bu bedel düzenli bir vergi niteliğine büründü. Avanyalara son vermek amacıyla Avrupa ulusları ısrarla kapitülasyonlara yeni maddeler koydurmak istiyorlardı. Kapitülasyonlar çerçevesinde gayrimüslim yabancılar bütün Osmanlı topraklarında serbestçe dolaşma ve ticaret yapmaya izinliydiler. Ama pratikte yabancı ulusların mensuplarının yalnızca bazı limanlarda, üstelik o limanların yalnızca bazı mahalle veya kervansaraylarında ikamet etmelerine olanak tanınıyordu. İzmir, Halep ve Galata'da ise yabancılar geniş bir hareket serbestçisine sahiptiler. Seyahat Osmanlı tebaasından bireyler için bile genellikle tehlikeler taşıdığından yabancılar için sınırsız bir serbestliği aslında pratik olmaktan uzaktı. Her yabancı tacir veya ziyaretçinin seyahat güvenliği için sultandan veya yerel kadıdan özel bir yetki belgesi alması şarttı. İslam hukukuna göre her Müslüman kapitülasyon güvencelerinin kapsamına girmeyen herhangi bir gayrimüslim yabancıyı esir alıp köleleştirebilirdi. Bu yüzden yabancıların Müslümanlar gibi giyinmesine ve yolculuk sırasında silah taşımasına bile izin veriliyordu. Yabancıların ikametgahları genellikle dokunulmaz kabul edilirdi, ancak aranan suçluları, köleleri veya kaçak malları barındırdıklarından şüphe edilirse Osmanlı yetkilileri bu evleri de aramaktan geri durmazlardı. İzmir rıhtımında oturan yabancılardan arka kapılarından gemilere kaçak mal yüklerken yakalananlar olduğunu biliyoruz. Kapitülasyonların başlangıçtaki metnine yabancı tüccarın mal varlığını güvence altına almak amacıyla daha sonra birçok yeni madde eklendi. Osmanlı topraklarında ölen bir tacirin mirasçısı veya mirasçılarının başka diyarlarda ikamet ediyor olması halinde ölenin terekesi yerel kadı tarafından emanete alınıp konsolosa ya da ölenin ortakları veya arkadaşlarına aktarılırdı. Kadının ölen tacirin işlerini sonuca bağlaması için bir vekil ataması olağandı. İslam deniz hukuku kapitülasyonlar yoluyla ve özellikle Osmanlılar döneminde gelişme gösterdi. Sultan kapitülasyon sahibi uluslara seyri sefer özgürlüğü tanıyor, Osmanlı korsanlarına karşı dahi güvenceler veriyordu. Yetkililer kapitülasyon sahiplerine Osmanlı limanlarında demirleme yeri göstermek, Osmanlı kıyılarının herhangi bir noktasında su ve erzak ikmali yapmalarına olanak tanımak zorundaydılar. Bazı kapitülasyonlarda devletin yabancı gemileri ve mürettebatını zorla kendi hizmetine almasını önleyici özel bir hüküm yer alıyordu. Yine yabancılara gemileri karaya vurduğu takdirde yardım ve himaye sözü de veriliyordu. Bazı raporlarda dile getirilen durumların vehametine bakılırsa bu tür güvencelere gerçekten de ihtiyaç duyuluyordu. Osmanlılar Ege Denizi, Karadeniz, Kızıldeniz, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Otranto boğazı üzerindeki egemenlik iddiasındaydılar. Sultanın donanması Hristiyan korsanları caydırmak amacıyla bu sularda kol gezmek durumundaydı. Karadan top menziline giren kıyı sularının doğrudan Osmanlı egemenliğinde olduğu kabul ediliyordu. Düşman ülkelere ihracı yasaklanmış mallara ilişkin kanun ve yönetmelikler Osmanlı makamlarının sık sık yaptığı teftişlerle uygulanmaya çalışılıyordu. Yasaklanmış malları düşman ülkelere götürmekte olan gemiler yakalandığı takdirde deniz devriyesi sadece söz konusu malları müsaade etmekle kalmaz, tekneye de el koyar ve mürettebatı ile yolcularını esir edip köleleştirirdi. Sayfa 242. Kapitülasyonların tarihçesi. 14. yüzyılda Batı Anadolu'da yeni kurulmuş bulunan Türkmen beylikleri, yani güneyden kuzeye sayacak olursak Menteşe, Aydın, Saruhan, Karesi ve Osmanlılar gaza veya cihat ruhuyla doluydular. Kendilerini gazi devletleri olarak görüyor, Küçük Asya'yı denetimlerinde bulunduran Moğollara karşı kendi meşruiyet ilkeleri olarak İslami kutsal savaş kavramına yaslanıyorlardı. Hatta Anadolu'nun Timurtaş ve daha sonra Eretna gibi Moğol valileri dahi eşi görülmedik bir cihat coşkusunun sardığı yerli nüfusa ayak uydurmak için İslami kutsal savaşı destekler gözükmeye başlamışlardı. Küçük Asya'daki derin değişim bu güçlü etmen olmaksızın açıklanamaz. Buna karşılık söz konusu beylikler bir kere iç bölgelerden çıka gelen Müslüman ulemanın giderek daha fazla etkilediği küçük İslam sultanlıkları niteliğine büründüklerinde ticari çıkarları önde tutan yeni bir eğilim devlet politikasına damgasını vurur oldu. Bunun yararları açıktı. Zengin yönetici zümre artık Avrupa'nın lüks emtiasına ihtiyaç duyuyor, ticaret, gümrük gelirleri yoluyla hatırı sayılır bir nakit akışı sağlıyor, bir Müslüman tüccar sınıfı yükselip ister mültezim olarak ister başka kimlikleriyle devlet politikasını etkileyebilecek konuma geliyordu. Batılı müşteriler için tahıl ve pamuk yetiştirmekle uğraşan yerleşik Türkmen nüfus bile artık kafirlerle barışçı ilişkilerden yanaydı. Böylece uç boylarının sürekli kutsal savaşını temsil eden ve bu kutsal savaştan sağlanan ganimet ya da gaza malı ile zenginleşen kesimlerle refah düzeyi kafirlerle barışçı ticaret ilişkilerine bağlı olan kent sakinleri, tüccar ve tarımcılar arasında bir çatışma baş gösterdi. Bu durum söz konusu emirliklerin 1331-1375 yıllarında Venedikliler ve Cenovalılar ile imzaladıkları ticaret sözleşmelerine yansımıştır. Dipnot. Bakınız Zakariadu 1983 sayfa 123-173. Bu ticaret sözleşmelerinin en erken tarihlisi 1331 Nisan'ında Duca di Candia, yani Candia Dükü Marino Morosini ile Menteşe Emiri Orhan arasında akdedilendi. Bunu 1337 ve 1353'te Dük ile Aydın Emiri, 1337, 1358 ve 1375'te de Dük ile gene Menteşe Emiri arasında akdedilen sözleşmeler izledi. Benzer sözleşmeler 1348'de savaşçı Rodos Şövalyeleri Tarikatı ile Aydın Emiri arasında, 1352'de de Cenovalılar ile Osmanlılar arasında yapıldı. Sınırdaki gaziler ile merkez arasındaki çatışma dramatik ifadesini Aydın Bey'i Mehmet Bey'in iki oğlu arasındaki anlaşmazlıklarda buldu. Bunlardan İzmir'de üstlenen Gazi Umur, güçlü filosuyla Ege çapında yaygın bir gaza faaliyetini sürdürürken Hızır Bey bu dönemde Batı Anadolu'nun başlıca ticaret merkezi olan ve Latinlerin Alto Luogo dediği Ayasoluk'ta oturuyordu. Osmanlı emirliğinde de benzer bir çatışma Sultan Orhan döneminde oğlu ve sınır gazilerinin lideri Süleyman Paşa'nın Bizans'a karşı izlenecek siyaset konusunda defalarca babasıyla ayrı düşmesiyle belirginlik kazandı. Osmanlı kapitülasyonlarının tarihinde başlıca iki dönemden söz etmek mümkündür. 1. 1352'de Cenovalılara tanınan ilk kapitülasyondan 1517'ye kadar uzanan birinci dönemde Osmanlıların Avrupa ile ticareti hemen tamamen İtalyanların, özellikle de Cenovalılar ile Venediklilerin elindeydi. Başlangıçta Osmanlıların Cenovalılara verdikleri kapitülasyonlar daha çok siyasal nedenlere dayanıyordu. O sırada Cenova Venedik ile savaş halindeydi. Parantez içinde 1350-1355 ve Venedik ile müttefiklerine, Bizans'a ve Katalonyalılara karşı Osmanlılar da Cenova ile ittifak kurmuşlardı. Bu ilk kapitülasyonun sadece 1387'de yenilenmesinin metni günümüze kadar gelebilmiş bulunuyor. 1453'te Pera'nın düşmesine kadar Osmanlılar ana kent Cenova'nın zaman zaman Osmanlı karşıtı politikalar gütmesine rağmen Cenovalılara sürekli arka çıktılar ve Levant'taki Cenova kolonilerinin kendileriyle işbirliği yapmasını sağladılar. Bu yolla muazzam kazançlar elde ettikleri gibi Cenova deniz gücünü de yanlarına aldılar. İlginçtir ki aynı dönemde, yani 1352'ye doğru Osmanlı saldırısına uğrayan Bulgar Çarı Venedik'ten yardım istiyordu. Bulgaristan, Venedik'in hayati buğday kaynaklarından biriydi. Venedik'in Bulgaristan'dan sağladığı ticaret ayrıcalıkları %3 gümrük vergisiyle, Türklerin 1352'de Cenova'ya tanıdıkları kapitülasyonların içerdiği ayrıcalıklara çok benziyordu. 1352 tarihli Cenova kapitülasyonlarının ardından Venedikliler 1. Murat döneminde 1384 ile 1387 arasındaki bir tarihte kendi kapitülasyonlarını edinmekte gecikmediler. Venedik kapitülasyonları 1403'te Süleyman Çelebi tarafından özellikle buğday ihracatına ilişkin yeni tavizlerle birlikte yenilendi. Bundan sonraki yenilemeler ise Musa (parantez içinde 1411), 1. Mehmet (parantez içinde 1419), 2. Murat (parantez içinde 1430) ile 1446 ve 1454'te 2. Mehmet tarafından onaylandı. Ancak Fatih Mehmet, Balkan kıyılarının ve Ege adalarının kontrolü uğruna Venedik'le savaşa girdiğinde Venediklilere verilmiş bulunan kapitülasyonların aynısını Floransalılara tanıdı. Daha sonra 2. Beyazıt da Venedik'e savaş ilan ettiğinde aynı kapitülasyonları 1498'de bu sefer Napoli kralına bahşetti. 2. 1517'de Mısır'ı fetheden 1. Selim, Memlukların Fransızlara ve Katalonyalılara tanımış olduğu kapitülasyonları yeniledi. Bunların İtalyanlara verilen kapitülasyonlar kadar kapsamlı olmamasına karşın bu yolla Fransızlar ilk defa Osmanlı topraklarında ticaret ayrıcalığı elde etmiş oldular. 1. Süleyman döneminde, yani 1520-1566 döneminde ekonomik avantaj arayışı kadar Batı Avrupa'da Habsburglara karşı müttefik bulma kaygısı da Osmanlıları Fransa'ya etkisiz, eksiksiz kapitülasyon ayrıcalıkları tanımaya yöneltti. Daha sonra İngiltere 1580 ve Hollanda'da 1612'de başlıca siyasi düşüncelerle böyle kapitülasyon verilen ülkeler oldu. Osmanlı yönetiminin Kıbrıs'ın fethi için Venedik'e savaş açmaya karar vermesi üzerine 1569'da Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar 1540'da Venedik'e verilmiş olan en kapsamlı kapitülasyonların aynısıydı. Bundan önce 1536 yılının Fransız kapitülasyonları veya anlaşması olarak söz edilen metin sadece bir taslak olarak kalmış, sultan tarafından hiçbir zaman onaylanmamıştır. Levant'taki Fransız ticareti ancak 1569 kapitülasyonlarından sonra Osmanlı tüm topraklarına nüfuz etti ve bu Venedik'in Levant'taki ticari egemenliğinin yerini Fransa'nın almasına yol açtı. 1581'de eklenen özel bir madde İngiliz, Portekizli, İspanyol, Sicilyalı ve Ankonalılar dahil diğer Avrupa uluslarının Fransız bayrağı altında seyretme ve ticaret yapmalarına olanak tanıyordu. Baba Ali, İngilizler ve Hollandalılar gibi protestan ulusların İspanya Kralı 2. Felipe'ye, parantez içinde Filipe karşı savaş halinde olduklarını, dolayısıyla yalnız ekonomik bakımdan yarar sağlayabilecek gibi gözükmekle kalmayıp, imparatorluğun doğal müttefikleri olduklarını da fark etti ve İngiltere ve Hollanda'yı kapitülasyonlarla ayrıcalandırmakta gecikmedi. Sayfa 244. Gümrük bölgeleri, örgütlenmesi ve oranları. Roma ve Bizans imparatorlukları kıyı ve sınır bölgeleriyle daha içerilerde kalmakla beraber ana ticaret yolları üzerinde ekonomik birimler oluşturan diğer bazı eyaletlerini büyük gümrük bölgeleri halinde örgütlüyordu. Her gümrük bölgesinin merkezini önemli bir limanın, belirli bir ticaret yolu üzerindeki bir sınır karakolunun ya da idari bir merkezin oluşturması kuraldı. Ekonomik ve idari değişikliklere bağlı olarak Bizans İmparatorluğundaki gümrük bölgelerinin zaman zaman yeniden düzenlenmesine karşın anlaşılan bunlardan başlıcaları ta Osmanlı dönemine kadar varlığını korumuştur. Örneğin Konstantinopolis, Hellespont, parantez içinde İstanbul, Çanakkale Boğazı, gümrük bölgesi herhalde en geç 5. yüzyılın ikinci yarısında şekillenmiş bulunuyor. Bosporus, yani İstanbul Boğazı, üzerinde Osmanlıların Yoros diyeceği Hieron ile Hellespont, yani Çanakkale Boğazı üzerindeki Abidos, bölgenin en kuzey ve en güney ucundaki iki kontrol noktasını meydana getiriyordu. 7. yüzyılın başlarında Hellespont, Asya yani Batı Anadolu gümrük bölgesine katıldı. Bizans, Kırım'dan başlayıp boğazlardan geçerek bugünkü Çanakkale'ye uzanan ticaret can damarı üzerindeki denetimini daima korumaya çalıştı. Osmanlılar bu gümrük bölgelerini mukataa ya da iltizam sistemi çerçevesinde birer mali ekonomik birim olarak korudular. Yörenin idari merkezinin gümrük bölgesinin de merkezi olması kuraldı. Ancak herhangi bir mukatağının mültezimi tarafından daha küçük birimlere bölünebilir olması bazı yerel limanların kendi gümrük binalarına sahip olması sonucunu doğuruyordu. Dolayısıyla imparatorluk bir gümrük bölgeleri mozaiğine bölünmekteydi. Her bölgede gümrük vergisi ödenmesi şarttı ve bunlardan her birinin ayrı kanun ve yönetmelikleri, ayrı vergi oranları olabiliyordu. Örneğin Osmanlı döneminde İstanbul gümrük bölgesi Avrupa tarafında, Karadeniz kıyısındaki Varna'dan Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilidülbahir veya Ece Ovası'na kadar bütün liman ve iskeleleri kapsıyordu. Asya tarafında ise Karadeniz çıkışındaki Yoros'tan Ege kıyısında Aydın Sancağı'nın güney ucuna kadar uzanan bütün kıyılar aynı gümrük bölgesine dahildi. 1482'de Sinop-Samsun gümrük bölgesi İstanbul gümrük kurallarına bağlandı ancak Karadeniz'deki bazı gümrük oranlarının daha yüksek tutulmasına devam edildi. İçerideki gümrük bölgelerine gelince bunların merkezleri belli başlı kervan yolları üzerine yerleştirilmekteydi. Kervanların resmen saptanan güzergahları izlemek zorunda olmaları, eninde sonunda belki gerçek bir ticari merkez niteliği taşıyan, belki de sırf bir köy veya kervansaraydan ibaret olan gümrük merkezinden geçmeleri demekti. Örneğin Tebriz'den Bursa'ya gelmekte olan kervanlar ilk gümrüklerini Tokat'ta, ikinci gümrüklerini de Bursa'da ödüyorlardı. Yüklerini bu merkezler dışındaki yerlere götürüp indirmeleri yasaktı. Bursa'da İpek Hanı olarak bilinen kervansaray İran'dan gelen kervanlara ayrılmıştı. Getirdikleri ipek balyaları burada tartılıyor, mizan resmi burada ödeniyordu. Bundan sonra balyalar simsarlara teslim edilir, onlar da her iki tarafı memnun edecek adil bir fiyattan ham ipeğe müşteri bulmaya çalışırlardı. İranlı tüccar ancak bütün vergilerini ödediklerine dair birer belge edindikten sonra kervansaraydan dışarı çıkabilirlerdi. Söz konusu belge taciri yeni yeni vergilerin talep edilmesi ihtimaline karşı korumaktaydı. 1473'te Fatih Mehmed'in ham ipekten Tokat'ta ikinci bir vergi alınmasına emretmesi İranlılar arasında derin bir hoşnutsuzluğa yol açmıştı ve sultana karşı politik propaganda malzemesi olarak kullanılıyordu. 17. yüzyılda İzmir, Anadolu'nun ve İran'ın Avrupa ile ticaretinin en önemli mahreci haline geldiğinde hükümet artık kervanların Bursa'dan başka yönlere kaymasını önleyemez oldu. Nihayet ham ipek için tüccardan İzmir limanında üçüncü bir gümrük vergisi alınması yoluna gidildi. Mekke'den gelen kervanlar baharat ve kumaş yükleri için gerekli gümrük vergilerini ya Filistin ile Mısır'dan gelen haç kervanlarının buluştuğu Han Yunus kavşağında ya da Şam-Mekke haç yolu üzerinde Şam yakınlarındaki Kisve köyünde ödemek zorundaydılar. Karadeniz 4 gümrük bölgesine ayrılmıştı. Güneybatı kıyılarında Varna-Sinop arasında uzanan İstanbul gümrük bölgesi, Sinop'tan Trabzon'a kadar olan Sinop gümrük bölgesi, Kuzeydoğu'da Çerkezistan'a kadar uzayan Kefe gümrük bölgesi ve nihayet kuzeybatıdaki Akkerman gümrük bölgesi. Bunlardan sonuncusu yani Akkerman, Moncastro gümrük bölgesi, Can Kerman, parantez içinde Özü, Kili ve 1538'den itibaren Bender'i kapsıyordu. Silistre sancağında Tuna üzerindeki Brayla, İbrahim, Tulça, Sakçı, Maçin, Harsova ve Karaharmanlık gibi iskeleler Tuna boyları ile Karadeniz kıyılarının bu kesimi arasındaki transit merkezleri olduklarından Akkerman gümrük bölgesi ile ilişkilendirilmişlerdi. Karadeniz'in dört bir yanından gelen gemiler Tuna ağzından girip bu iskelelere kadar sokulduklarında onları Brayla, Tulça, Sakçı ve Maçin'de gümrük görevlileri hazır bekliyorlardı. Gümrüğe tabi başlıca mallar, şarap, kumaş ve baharat ithalatı ile canlı hayvan, at, et, balık, un ve köle ihracatını kapsamaktaydı. Kefe, üzerinde en iyi çalışılmış gümrük bölgesi olması gerek Büyük Kefe Limanı'nda gerekse her biri kendi kanun ve yönetmeliklerini uygulayan Azak, Kerç, Taman ve Hopa limanlarındaki faaliyete ışık tutmaktadır. Bu limanların hepsinde temel gümrük vergileri aynı olup Kefe'deki esas gümrük idaresince toplanırdı. Diğer bağımlı limanların yönetmelikleri sadece yerel nitelikteki resimleri belirlerdi. Bölgenin standart gümrük vergisi İstanbul'unkinden farklıydı. Gümrük gerek Müslüman ve gerekse gayrimüslimlerden değer üzerinden (parantez içinde ad valorem) %4.2 olarak alınıyordu. Herhangi bir gümrük bölgesinde bir vergi tek bir defa ödenir, aynı malın aynı bölge içindeki başka noktalara sevki halinde başkaca vergi alınmazdı. Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu'nun geneli arasındaki transit merkezi olarak İstanbul Gümrük Bölgesi ana bölge sayılıyordu. İstanbul Gümrük Bölgesi'nin kural ve yönetmelikleri 1477'de Antalya Gümrük Bölgesi'ni, 1482'de de Sinop Gümrük Bölgesi'ni kapsamına almıştı. İstanbul Gümrük Bölgesi'nin kendi içinde İstanbul ile Karadeniz kıyıları arasında girip gelen gemiler Yenice Hisar ya da Anadolu Hisarı ile İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışındaki Yoros'ta kontrolden geçer, İstanbul ile Akdeniz arasında seyredenler ise Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında Çanakkale'nin tam karşısına düşen Kilidülbahir'de incelenirdi. Rumeli ile Anadolu arasındaki trafik Lapseki ve Gelibolu'da denetleniyordu. Anadolu ile bu dönemde Avrupa-Anadolu ticaretinin büyük uğrağı niteliğini kazanan Sakız Adası arasındaki ticaretin kontrol noktaları Çeşme, Eski Foça ve Yeni Foça limanlarıydı. Arabistan, Hindistan ve İran'dan ithalatın boşaltıldığı Bursa ile İstanbul arasında gidip gelen kervanlar gümrük vergilerini ya doğrudan doğruya Bursa'da ya da gene Bursa gümrük bölgesi içinde Marmara Denizi kıyısındaki Mudanya'da ödüyorlardı. Kısacası tacirler mallarını önce bu merkezlerden birine götürmek zorundaydılar ancak ondan sonra ülke içlerine doğru yollarına devam edebilirlerdi. Deniz yoluyla gelenlerin her zaman gümrük ödemek zorunda olmalarına karşılık ilk başlarda karayoluyla gelen mallardan gümrük alınmıyordu. Bu kuralı 2. Mehmet değiştirdi ve ister deniz ister karayoluyla gelen bütün mal çeşitlerinden hep aynı oranda vergi alınması kuralını koydu. Arabistan ile Bursa arasında girip gelerek kıymetli kumaşlar, baharat ve şeker gibi yükte hafif, pahada ağır malların ticaretini yapan Müslüman tüccar bu kanun dışı yenilikten parantez içinde bid'at çok şikayetçi oldular. Derken 2. Mehmet'in halefi 2. Beyazıt babasının çeşitli alanlardaki sert ve haşin uygulamalarını ters yüz ettiği gibi bu kuralı da kaldırdı. Buna göre deniz yoluyla gelen bütün mallardan eskisi gibi gümrük vergisi alınmaya devam edecek, karayoluyla gelen mallar ise ancak yabancı gayrimüslimlerce ithal edildiği takdirde gümrük ödeyecek, buna karşılık Müslümanlar ile Osmanlı Devleti'ne haraç ödeyen gayrimüslimler tarafından karayoluyla getirtilen mallar gümrükten muaf tutulacaktı. Bir bakıma bu Osmanlı yönetiminin bir yanda ithalat ve ihracat diğer yanda deniz yoluyla gidip gelip giden bütün mallar arasında bir özdeşlik kurması demekti. Herhalde bu yorum Akdeniz'deki Hristiyan Avrupa hakimiyetinden ve İslam ülkelerinin ablukaya alınmasına ilişkin 1291 tarihli papalık buyruğundan kaynaklanıyordu. Ancak Suriye ile diğer İslam ülkelerine denizden ihraç edilen mallardan gene de sırf %2'lik asgari oran üzerinden vergi alınmaktaydı. Buna karşılık Avrupa'ya ihracatın caydırılmak istenmesi ve en yüksek gümrük oranına tabi tutulmasının temelinde şu ilke vardır. Müslümanlar için ekonomik refah ve siyasi istikrar iç pazarda bolluğa bağlıdır. İslamiyet'in düşmanlarının ise geniş ve ferah bir ihracat politikasından yararlandırılmaması gerekir. Bununla birlikte Avrupa tüccarının batıdan kaliteli yünlüler, çeşitli metaller, özellikle de altın ve gümüş gibi Levant'ta çok aranan malları getirmesine izin vardı. Osmanlı yönetimi memleketten ihracı yasak mal listelerini dönem dönem ilan ediyordu. Roma ve Bizans imparatorlukları emtia ticareti dolaşımı ve satışını devlet denetimi altına almışlardı. Buğday, şarap, zeytinyağı, ipek, demir ve silah gibi ekonomik veya stratejik öneme sahip malların ihracatı tümden yasaktı. Kaçakçılık, tacirin hapse atılması ve mallarının müsaadesiyle cezalandırılırdı. Gerek ithalat gerekse ihracat gümrüğe bağlıydı. Bunlara ek olarak mal dolaşımı ve satışından da bir yığın resim alınmaktaydı. İlk ve en eski gümrük vergisi olan portorium, malların değerinin 40'ta 1'ine ya da %2,5'una eşitti. 4. yüzyılın ilk yarısında sahneye çıkan Oktava bu %2,5'luk gümrük vergisiyle aslında köle ve gayrimenkul satış permilerinden alınan bir vergi olan Dekate'yi birlikte kucaklayan yeni ve bileşik bir vergiydi. Bizans döneminde 8. yüzyılın sonlarına doğru Komerkion adını alan ve Osmanlıca'ya gümrük olarak geçen bu yeni bileşik vergi %12,5 oranındaki standart bir gümrük vergisi olarak genelleştirildi. Ancak 40'ta 1'lik bir gümrük vergisi ya da Quadra Gesima, Asya, Bitinya, Paflagonya, eski Kastamonu yöresi ve Pontus gibi bazı bölge veya eyaletlerde varlığını korudu.